Ayrım 7.
Sayfa 109. 127. Cennette mümin erkeklere ödül olarak kadınların verileceği doğru mudur? Cennet nimetler yurdudur. Karşı cins de bir nimet sayıldığına göre cennette karşı cinsin verilmesi de hayatı ve tanrısal adalete uygundur. Bunda ne şaşılacak ne de şikayet edilecek bir yan vardır. Ancak şunu unutmamalıyız. Cenneti erkeklerin seks yurdu gibi tanıyıp tanıtmaya kalkmak bir talihsizliktir. Erkeklere kadınlar verileceği gibi kadınlara da erkekler verilecektir. Kur'an bunu da bildiriyor. Ne yazık ki erkek lehine yorumlar kadınlarla ilgili kısmı sürekli görmezlikten gelmekte ve işte bu yanılgı Kur'an'ın bir tür erkekler kitabı gibi algılanmasına yol açmaktadır. 128. Cennet ve cehennemin şu anda da mevcut olduğu doğru mudur? Cennet ve cehennem mekandan çok hallerdir ve bu da gösterir ki cennet ve cehennem şu anda da vardır. 129. Cennet ve cehennemin sonsuz olduğu söyleniyor. O zaman bu sonsuzluk nasıl mekan olur? Cennet ve cehennemin mekan olduğu yolunda kesin bir bilgimiz yoktur. Muhammed İkbal, ölm.1938 başta olmak üzere bazı İslam düşünürleri cennet ve cehennemin mekanlar değil, haller yani yaşanan duygular olduğunu söylemişlerdir. Eğer oralar birer mekan ise bu mekanlar kendilerine özgü nitelikleri olan mekanlardır. Çünkü Kur'an ahiret aleminin hiçbir varlığını bu alemdekilerle karşılaştıramayacağımızı söylemektedir. Anlatım zorunluluğu ile bu alemin şartlarına has sözcükler kullanılsa da bunlar sonuçta sembolik ifadelerdir. Kur'an ahiret hayatına özgü anlatımların müteşabih olduklarını söyleyerek bakınız Bakara 25 bu gerçeğe parmak basmıştır. Sembolik, müteşabih ifadelerin anlattıklarına iman edilir ama onların nasıllığı hakkında hüküm verilemez. Sonsuzluk meselesine gelince sonsuzluk da mahiyeti bilinmeyen kavramlardandır. Esasen bizim bilgimiz ve gücümüz sonsuzluğun insan için ne anlama geldiğini bilmede yeterli değildir. Bizim sonsuzluk için söyleyebileceğimiz en tutarlı şey onun uzun bir süreden ibaret olduğudur. Çünkü tanrısal zamanı esas alarak konuşan yaratıcı kudretin bırakın sonsuzluğu, zaman sözcüğüyle neyi kastettiğini tam olarak anlamak bile matematik, beşeri zamana mahkum bir varlık için imkan dışıdır. Bunun aksini söylemek, Tanrı'nın bilgisiyle insanın bilgisini eşitlemek gibi bir hata olur. O halde sonsuzluk kavramı, ahiret bağlamında kullanıldığında tıpkı öteki kavramlar gibi sembolik bir anlam ifade eder. Onun da mahiyetini bilemeyiz. Gerçek olan şu ki cennet ve cehennem de birer tekamül aracıdır. Birincisi nimetli, ikincisi zahmet ve azapla tekamül ettiren birer araç. 130. Müslüman olmayanlar cennete gidebilir mi? Müslümanın anlamını Kur'an'dan öğrenmek şartıyla Müslüman olmayanlar cennete gidemez demek zorundayız. Burada belirleyici olan Müslüman kimdir sorusunun cevabıdır. Müslüman Allah'a teslim olan demektir. Nüfus kağıdına Müslüman yazan demek değildir. Allah'a teslim olan herkes cennete gider. Nüfus kağıdına ne yazarsa yazsın, Kur'an'ın ifadesiyle ister Hristiyan, ister Yahudi, ister Sabi olsun. Yeter ki Allah'a teslim olma gerçeğini yakalamış ve yaşamış bulunsun. Allah'a teslim olmanın mükemmellik şartları Kur'an'ın buyruklarıdır. Ancak Kur'an, sonsuz kurtuluşun yeterlilik şartlarını da göstermiştir. Bu yeterlilik şartlarını taşıyanlar da sonunda cennete gideceklerdir. Yeterlilik şartları Bakara suresi 62 ile Maide suresi 69'da verilmiştir. Bunlar 1. Allah'ın varlığına ve birliğine iman, 2. Ahiret hayatının varlığına yani ölümden sonra hesaba çekileceğimize iman, 3. insanlık camiası için barışa, hayra ve güzelliğe yönelik iş yapıp değer üretmek, ameli salih olarak verilmektedir. 131. Cennetteki ağaç neyi anlatmaktadır? Genel kabule göre cennetteki ağaç sonsuzluk isteğinin sembolüdür. Nasıl yorumlanırsa yorumlansın o ağacın bir imtihan aracı olduğunda hatta bir imtihandan kinaye, iğretileme olduğunda kuşku yoktur. 132. Cehennemdeki cezalar uygulanacak mı? Allah abesle iştigal etmez. Yani boş ve anlamsız söz söylemez. Cehennemden söz etmişse o vardır ve onun da verilecek ceza gerçekleşecektir. Ancak şunu da unutmamak gerekir. Kur'an'da cennet ve cehennem ile ilgili olarak geçen tüm söylemler semboliktir. Bunlar bizzat Kur'an'ın beyanıyla müteşabihat yani bir takım benzetmelerdir. Biz Bu müteşabih ifadelerin fizik karşılıklarını bilemeyiz. Bize düşen, bir hesap ve cezanın olacağına iman edip mahiyetini Allah'a bırakmak ve ondan affımızı dilemektir. Yani biz cehennem dendiğinde ne kebap fırınları gibi azaphaneler düşünmek durumundayız, ne de öyle şey olmaz diyerek kenara çekilmek hakkına sahibiz. Hesap ve azabın varlığı hak, nasıllığı ise bizim bilgimizden uzak. Tevhid ve şirk 133. Müslümanların ölülerden ve ruhlardan dilekte bulunmaları hangi noktada şirk olur, hangi noktada olmaz? Ölülerden ve ruhlardan dilekte bulunmak, onları Allah ile aranıza aracı koymak her hal ve şartta şirktir. 134. Kur'an'da adı geçen 5 put, Vet, Süva, Yegus, Yavuk, Nesr, cahiliye Araplarının evliya diye yüceltip putlaştırdıkları bazı ünlü kişiler mi idi? Nuh suresi 23. ayette anılan bu 5 put daha önce kutsallaştırılmış 5 ünlü kişinin değişime uğramış adlarıdır. İnsan hayatının dram noktalarından birine parmak basan bu hikayenin oluşumu ilk kez El Kelbi ÖLM.204-819 tarafından açıklanmıştır. Arap Yarımadası şirk panteonu ve putları hakkında ilk kaynak olma niteliğini taşıyan El Kelbi'nin verdiği ve değerlendirdiği 5 put hikayesi sonraki zamanlarda birçok hadisçi, müfessir ve tarihçi tarafından yeniden değerlendirilmiştir. Hikaye El Kelbi'den sonra özellikle Buhari, ÖLM.259-869 ve Taberi, ÖLM.310-922 gibi İslam bilginleri tarafından ibret verici bir biçimde kayda geçirilmiştir. Özetleyelim. Konuya ilk değinen kişi olan Kelbi, Kitabul Asnam adlı eserinde şöyle diyor. Vet, Süva, Yegus, Yavuk ve Nesr, iyilik ve seçkinlikleriyle ünlü bazı kişilerin adlarıydı. Bunların tümü bir ayda öldü. Onların izinden giden bağlıları üzerlerine ağlayıp duruyordu. Benu Kabil soyundan bir adam onlara dedi ki, İsterseniz size onların ayrı ayrı 5 tane heykelini yapayım ama onlara ruh veremem. Teklifi kabul ettiler. Adam da onlar için 5 ayrı heykel yapıp istedikleri yere dikti. O kişileri yüceltenler yanlarına kardeşlerini, amcalarını, amca çocuklarını alıp bu heykellerin huzuruna gelir. Onları yücelten davranışlarda bulunur, çevrelerinde dönerdi. Bir kuşak böyle gitti. İkinci kuşak anılan heykelleri daha büyük bir yüceltme ile kutsadı. Üçüncü nesil ise şöyle demeye başladı. Atalarımız bunları boş yere kutsamadı. Bunların Allah katında şefaatlerini umuyorlardı. Bunun üzerine bu yeni kuşak heykellere ibadet etmeye başladı. İşte işi bu noktaya bu şekilde getirdiler. Küfürleri alabildiğince şiddetlendi. Kelbi anılan eser 51-52. Muhaddis tarihçi Buhari konuyla ilgili olarak sahabi müfessir İbn Abbas ÖLM.68-687 tan şunu naklediyor. Eski zamanlarda kutsallaştırılmış bu seçkin üstün insanların heykelleri sonraki zamanlarda Arap Yarımadası'nın ünlü kabilelerine put oldu. Vet Demetül Cendel'deki Kelp kabilesine Süva, Hüzeyl kabilesine, Yegus, Sebe yakınlarındaki Cef bölgesinin Murat ve Beni Gutayf kabilelerine, Yavuk, Hemedanlılara, Nesr ise Himyer'deki Âl-ü Zelkila boyuna tanrı haline getirildi. Buhari, Tefsir, Sureti Nuh. Konumuzun esas mesajına açık biçimde ilk ışık tutan kişi, müfessir tarihçi Taberi'dir. Şöyle yazıyor. Bu isimler sayılıp sevilen birkaç insanın adıydı. Bu insanların izleyicileri, bağlıları vardı. Bu seçkin kişiler ölünce müritleri şöyle dediler. Onların heykellerini yaparsak kendilerini daha çok hatırlarız. Bu da bizi daha fazla ibadete özendirir. Bunun üzerine onların heykellerini yaptılar. Bu heykelleri yapanlardan sonraki nesiller de bunların izinden gitti. Nihayet iblis, eski nesiller onları ibadet ediyordu ve onların hürmetine yağmur yağıyordu diyerek yeni kuşakları fitleyip saptırdı. Artık yeni kuşaklar o iyi insanların heykellerine tapıyorlardı. Tabiri Tefsir 29-99. Müfessir Fahrettin Razi, ÖLM.606-1209, Kur'an'ın altını çizdiği bu hikayeden çıkarılacak dersleri, Kur'ansal bağlamlarını da göstererek ortaya koymaktadır. İlgili ayet açıklarken şunları da yazıyor. İyi hal sahibi salih kullar ölüyor, ardından halk onların heykellerini yapıyor, bu heykelleri yüceltme yönüne gidiyordu. Bunu yapmaktaki maksatları ise ölüp gitmiş bu insanları yücelterek, onları Allah ile aralarında yakınlaştırıcı, şefaatçi kılmaktı. Cenab-ı Hakk'ın Zümer suresinde Allah'ın yanında birilerini daha veliler edinerek biz bunlara bizi Allah'a yaklaştırmaları dışında bir şey için kulluk etmiyoruz diyenler şeklinde tanıttığı kişiler ve zihniyetler işte bu hatayı işleyenlerdir. Olay şöyle sergileniyordu. Bir kral, bir büyük zat ölünce onun hemen heykelini yapıyor, onun önünde eğiliyordu. Bunu yapan kuşağın ardından gelenlerse atalarının bu heykellere ibadet etmiş olduğunu sanarak atalarını taklitte onları ilah ediniyorlardı. Razi, filozofluğuna yakışır bir titizlikle şu bağlantının altını da çiziyor. Bu böyle olduğu içindir ki Hazreti Peygamber ilk zamanlarda mezar ziyaretlerini yasaklamıştı. Sonra ölümü hatırlatır gerekçesiyle serbest bıraktı. Razi, Mefatihul Gayb 30/143-144. Razi'nin de dikkat çektiği gibi ünlü evliya kişileri zaman içinde ilahlaştırma illeti Müslüman toplumlarda türbeleri mabetleştirmek şeklinde yürütüldü. Çünkü İslam heykeli açıkça karşıydı. Kolektif bilinç altındaki eski şirk irini bir başka yolla yukarı fışkırmalıydı. O yol evliya kütleri ve kabirleri mabetleştirme yolu oldu. Ve bir zaman geldi ki kutsallaştırılmış kişilerin mezarları, tevhid mabedi camilerin adeta ayrılmaz parçası, tamamlayıcısı kısmı haline getirildi. Tam bu noktada yine bir büyük ilim ve fikir adamının ilgili ayetin açıklamasında dikkat çektiği bir hadisin de altını çizmek istiyorum. Hurafelere karşı çıkışıyla da bilinen Türk müfessir Sıddık Hasan Han, ÖLM.1307-1889 tefsiri Fethul Beyan Fi Makasadıl Kur'an'ın üzerinde konuştuğumuz ayeti açıklayan kısmına Buhari ve Müslim'den naklen şu ibret dolu hadisi koymuştur. Peygamberimizin eşleri Ayşe ve Ümmü Habibe, Habeşistan topraklarında gördükleri Maria adlı bir kilisedeki resim ve heykellerin hikmetini Hazreti Peygamber'e sorduklarında şu cevabı almışlardır. Bu kilise erbabı işlerinden iyi hali ile bilinen bir adam öldüğünde onun kabri üstüne hemen bir mabet yapıp duvarlarını resim ve heykellerle süslerler. Kıyamet günü Allah katında varlıkların en şerlisi, en kötüsü, işte bu söylediğimi yapan insanlar olacaktır. Sıddık Han, Tefsir 14-342. Bu tarihsel hikayeden çıkarılacak olan şudur. Kutsallaştırılıp evliya, efendi, hazret, şeyh vesaire adıyla dokunulmaz ve tartışılmaz kılınan kişiler eninde sonunda ilahlaştırılır, şirk aracı yapılır. Bütün şirk türleri açığı ve maskelisiyle böyle doğmuştur ve doğacaktır. Yani tevhidin Allah'ına kulluk adı altında şirkin tanrılarını güçlendirmeye giden bir yol yürümektedir. 135. İstemeden veya isteyerek Allah'a şirk koşan ya da böyle bir düşünceyi aklından geçiren kişi tövbe edip Allah'tan af dilerse affedilir mi? Öncelikle şunu bilelim. Zihinden geçen bozuk düşünceler eyleme dönüşmedikçe sorumluluk getirmez. İkincisi, ölümden önce şirkten dönenlerin kurtuluşu tartışmasızdır. Kurtuluş kapısı kapalı olanlar ahiret alemine şirk içinde gitmiş olanlardır. Bunun dışındakiler hesap ve azapları Allah'ın takdirine kalmış olmak şartıyla sonuçta mutlaka kurtulacaklardır. Elbette ki Allah dilerse onlara hesap ve azap da göstermeyebilir. Allah kendisine ortak koşulmasını affetmez ama bunun dışında kalanı, bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan ise dönüşü olmayan bir sapıklığa batmıştır. Nisa 116, ayrıca bakınız Bakara 62, Maide 69, 136. Türbelerin camilerle iç içe olması neden şirktir? Mezarların ziyaret maksadının dışında bir amaca eşlik etmesi onları şirk aracı yapar. Bunun içindir ki İslam mezarların mabetlerden tamamen ayrı ve uzak tutulmasını ister. Büyük İslam bilginlerinden bazıları Hazreti Peygamber'in mezarının yanındaki mescidin bile oradan uzaklaştırılmasını, aksi takdirde o mescitte kılınan namazın geçerli olmayacağını söyleyebilmişlerdir. 137. Kur'an'da hiyerarşi kavram ve deyimi var mıdır? Kur'an'da hiyerarşi deyimi de yoktur, hiyerarşi kavramı da. Esasen hiyerarşi kavramı Kur'an'a aykırıdır. Tevhid dininde muvaza, karşılıklı tavizlerle uzlaşma ve konsil, din adına bağlayıcı kararlar alan ruhsal ekip mantığı olmadığı için hiyerarşi kavramının da yeri yoktur. Hiyerarşi, panteonu, ilahlar konseyi olan şirk dinlerinde geçerlidir. Şirk panteonlarında baştaki en büyük ilahtan itibaren işler ve oluşlar belli ilahlar arasında paylaştırılmıştır. Bu paylaşım ve görev dağılımı bir hiyerarşiye göre düzenlenir. Eski Yunan panteonunda hiyerarşinin tepesinde Zeus vardı. Eski Hint sisteminde de benzeri bir hiyerarşi dikkat çeker. İslam'ın yeryüzüne indiği mekan olan Mekke'de de şirk oligarşisi kendine özgü bir hiyerarşi benimsemişti. Ne ilginçtir ki Mekke şirk anlayışında hiyerarşinin tepesine Allah oturtulmuştur. Mekke müşrikleri Allah'ı inkar etmiyorlardı. Onun varlıkların yaratıcısı, en büyük ilah olduğunu kabul ve itiraf ederlerdi. Kur'an dikkatlerimizi çok önemli bir noktaya çekmek içindir ki bunu bize bildiriyor. Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan yemin olsun Allah derler. Lukman 25. Mekke şirk kodamanlarının Hazreti Peygamber'in temsil ettiği İslam'ın tevhid anlayışıyla çekişmeleri min dunillah, Allah'ın düğünündeki yani bir at mertebesindeki deyim Kur'an'ındır ve yüzlerce yerde kullanılmıştır. Yedek ilahların devre dışı tutulması, ilahlar arası hiyerarşinin kabul edilmemesi yüzündendi. Ne yazık ki sonraki zamanlarda bu hiyerarşi anlayışı bazı kılık değiştirmelerle İslam'ın içine sokuldu. Geleneksel yaklaşımların büyük çoğunluğuna egemen olan bu anlayışa göre düzen şöyledir. Allah, peygamber, sahabiler, tabiun, sahabeyi izleyen kuşak, ulema, evliya, mezhep imamları ve tarikat şeyhleri. Geleneksel Kur'an dışı din anlayışı tüm meseleleri bu hiyerarşik düzen içinde anlar, tüm değerlendirmeleri buna göre yapar. İlginçtir ki bu hiyerarşi zaman içinde teorik olarak korunmakla birlikte pratik hayatta bozulmuştur. Örneğin Allah ile peygamber ilişkisinde zaman zaman peygamberimizin söz ve fiilleri, sünnet, Allah'ın sözlerini, Kur'an'ı nes edici, hükümden düşürücü bir rol oynayabilmektedir. Geleneksel anlayışın birçok din kitabında sünnetin Kur'an'ı nesi şeklinde başlıklara rastlanır. Dahası da vardır. Bazı fakıhlar, mezhep imamlarının benimsedikleri görüşlere, verdikleri fetvalara uymayan hadisleri, hatta ayetleri mensuh, hükümden düşmüş gösterebilmişlerdir. Bu öyle heterodoks, sapık sayılan mezheplerin kanaati değildir. En büyük hak mezhep sayılan Hanefilikte bile bu anlayış egemendir. Hanefiliğin ilk ve büyük imamlarından biri olan Ubeydullah el-Kerhi, ÖLM.340-951, Hanefiliğin temel kitaplarından biri olan Er-Risalesinde mezhebinin şu ünlü ilkesini tekrarlar. Mezhebimizin hükümlerine uymayan her ayet ya tevil edilir yahut da mensuh sayılır. Her hadiste böyledir. Ya tevil edilir yahut da mensuh sayılır. Bakınız Kerhi Er-Risale 84, Hayrettin Karaman İslam Hukuk Tarihi 251. Allah'ı ve onun elçisini bile mezhep kabullerine uydurmakta sakınca görmeyen bu anlayış, öte yandan örneğin günümüzde bir Kur'an ayeti ile ilgili herhangi bir yorumun, hatta bilimsel kesinlik kazanmış tespitlerin, sahabi tabiun ulema yorumlarına uymaması halinde onu din dışı ilan edebilmektedir. Bu anlayışın bir uzantısı olarak ünlü Suud Şeyhülislam'ı Bin Baz, dünyanın dönmediğini, dünya dönüyor diyenlerin kafir olduklarını, çünkü dünyanın dönmediğine ilişkin eski ulemanın icmai, fikir birliği olduğunu ilan eden bir eser yazmış ve bu eser Medine İslam Üniversitesi yayınları arasında defalarca basılmıştır. Kısacası, tevhid, mutlak yetki, mutlak özgürlük sahibi yaratıcının düzen ve kural koyduğu bir dindir. Onda hiyerarşi, muvaza, müzakere, konsil olmaz. Tevhidin son ve zaman üstü kitabı, dinin Allah'a, sadece Allah'a özgülenmesi gerektiğini birçok ayetinde altını çize çize belirtmiştir. Tevhid, hiyerarşi ve muvaza dini değil, Allah'a teslimiyet dinidir. Bu teslimiyetin çeşitli oyunlarla parçalanması tevhidi işlemez hale sokar. Bunun sonucu ise Muazzez Peygamberimizin ümmetim adına en çok korktuğum bela diye tanıttığı şirki hafiye, gizli maskeli şirke yol açar. İman ve inkar. 138. İmanın şartı kaçtır? İmanın Kur'an'da belirtilen şartları 5'tir. 1. Allah'a iman. 2. Peygamberlere iman. 3. Vahyedilmiş kitaplara iman. 4. Meleklere iman. 5. Ahirete. Öldükten sonra hesabı çekileceğimize iman. Kadere iman sonraki devirlerde eklenmiştir. 139. Günah işleyen bir insan imandan çıkar mı? Günahın insanı imandan çıkaracağına ilişkin hiçbir Kur'an beyanı yoktur. İman sadece inkarla yok olur. Bu Kur'ansal anlayış şu şekilde ilkeleştirilmiştir. Amel imandan bir cüz değildir. Yani davranışlar, ibadetler imanın bir parçası değildir. Onlar olmadan da iman olur. İman ancak inkar etmekle silinir. Bu ilkenin bir uzantısı da şudur. Bir insan nas'ın, vahyin beyanlarının varlığını inkar etmediği sürece nas'a getirdiği yorum ne olursa olsun tekfir edilemez. Yani imansızlıkla, İslam dışılıkla itham edilemez. Ne yazık ki siyasetçi, klikçi, geleneksel hurafe dini bu Kur'ansal ilkeyi tersine çevirmiş ve hurafe ekiplerinin her biri İslam'ı ve nasları kendisi gibi algılayıp yorumlamayanları hiç tereddüt göstermeden kafir ilan etme zulmünü işlemiştir. Hem de yüzyıllar boyu. Sevgi ve korku.